Ayrım 14.
Ocak 1923'te Lozan Konferansı kesildiğinde Türkiye'nin baş delegesi İsmet Paşa hükümetine danışmak için Ankara'ya dönüyordu. Milliyetçilerin başkentine beni de götürmesi konusunda anlaşmıştık. İsmet, Anadolu'ya hareket etmeden önce bir gece İstanbul'da kaldık. Müttefik kuvvetlerin Türkiye'deki askeri durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. General Harrington, Türkiye'de 22 bin askerimiz var demişti bana. Britanya İmparatorluğu'nun bütün vurucu gücü burada. Türklerin milli ordusu, Türk ordusu yeniden savaş hazırlığı yaparken biz müttefikler Mudanya ateşkesiyle pek çok şeyden men edildik diye de hayıflanmıştı. G. Ward Prize, Extra Special Correspondent, Harrop, Londra, 1957, sayfa 140. Mustafa Kemal Lozan heyetiyle vagonda görüşürken Eskişehir mutasarrıfı Nihat Bey Latife'yi ailesinin yanına götürdü. Lozan'da çıkan anlaşmazlıklar sabah Mustafa Kemal'in öğleden sonra da İsmet Paşa'nın vagonunda tartışıldı. Gece Ankara'ya yola devam edildi. 11. Ankara'ya geliş. Latife güzel mi diye herkes merak ediyordu. Mustafa Kemal Paşa çok yakışıklı bir erkekti. Acaba Latife onun yanına yakışacak mıydı? Latife güzelliğiyle öne çıkan biri değildi. Güzelliği dikkatli bakıldığında kendini belli ederdi. Yüz hatları düzgün, kahverengi siyah karışımı gözleri parlaktı. Halide Edip onun gözlerinin etrafa saçtığı pırıltılı ışığa değinmiş, Ali Fuat Cebesoy da Latife'yi anlatırken güzel tanımını kullanmıştı. Ali Fuat Cebesoy, adı geçen eser, sayfa 71. Salih Bey'e, Bozok, göre, ela gözlü ufak tefek tombulcaydı. İsmet Bozda, Latife ve Fikriye, sayfa 81. Kinross'a göre, daha kısa boylu, yuvarlak yüzlü, açık buğday tenli, ince dudaklıydı. Lord Kinross, adı geçen eser, sayfa 327. Bozkurt yazarı Armstrong, Latife'yi, koyu renk gözlü, genç ve taze ciltli, siyah saçları, gülen siyah gözleriyle ufak tefek, narin, kah çok neşeli, kah mağrur, müzikal bir Türkçe konuşuyormuşçasına yumuşak sesli bir kadın olarak tanımlıyor ve ekliyor. Kadınların gizli bir cinsellik çağrıştıran bakışlarıyla değil, bir erkeğin diğerine bakışına benzer bir şekilde ona dost doğru bakıyordu. Çok becerikliydi, emirleri kısa ve kesindi ama bütün otoritesine karşın o gene de zarif ve kadınsı kalabiliyordu. H.C. Armstrong, adı geçen eser, sayfa 140-141. İsmet Paşa'nın Latife Hanım'ı nasıl buluyorsunuz sorusuna Halide Edip, çok cazip bir kız yanıtını vermişti. Halide Edip, adı geçen eser, sayfa 388. Latife, Sabiha, Sertel'in gözüyle orta boylu, ince, esmer güzeliydi. Sabiha Sertel, Roman Gibi, Belge Yayınları, İstanbul, 1987, sayfa 74. Amerikalı gazeteci Marcus'ın içinde gördüğü en güzel Türk kadını. Bütün diğer demir adamlar gibi onun da hassas bir noktası var. Bayan Kemal'e rastlayınca onun nasıl olup da teslim olduğunu anladım. Mülakatın ortasındayken hizmetkar içeri girdi ve Kemal'in kulağına bir şey fısıldadı. Kemal derhal döndü ve gururla "Bayan Kemal geliyor," dedi. Birkaç saniye sonra gördüğüm en güzel Türk kadını içeri girdi. Daha doğrusu odaya süzüldü. Orta boyluydu. Tam bir doğulu yüzü, parlak siyah gözleri vardı. Her davranışından zerafet akıyordu. Koyu mavi, Türkiye'ye ait olmayan bir kıyafet giymiş, genelde peçe ile kullanılan ve bütün saçı örtmesi gereken bir başörtüsünü cazip bir biçimde başına sarmıştı. Bayan Kemal, özgür kadınlardan olduğu için peçe takmamıştı. Kahverengi buklelerinden bazıları gizleyen örtünün dışına taşmıştı. Hafif bir parfüm sürmüştü. Ankara yaşamını süsleyen Latife, görüntüsüyle Paris'in kadınsı havasını estiriyordu. Isaac Marcus'ın The Turbulent Years, sayfa 170. Isaac Marcus'ın Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt 1, Kasım 1982, sayı 1, sayfa 177-186. O günlerde çıkan yabancı gazeteler de Latife'den söz ederken sık sık Kemal'in güzel karısı tanımını kullanmışlardı. Mustafa Kemal ise Latife'yi fazla güzel bulmadığını bir iki yerde tekrarlamıştı. Ancak İzmir'de Uşakizadelerin evinde kalırken ona ''Sen Latife değilsin, Latif'sin çocuk. Sana bundan böyle Latif diyeceğim.'' dediği biliniyor. Latif, güzel ve hoş anlamında kullanılan bir sözcük. Süreyya Ağaoğlu da Mustafa Kemal'in Latife'yi Huri'ye benzettiğini, Latife'ye ''Cennette de senin gibi sedef tenli, kara gözlü melaikeler varmış.'' diye takıldığını anımsıyor. Kimi fotoğraflardaki siyahlı kadın Latife'ye pek de benzemiyordu. Mustafa Kemal'in annesi de Latife'ye ''Maşallah, resimlerinden daha güzelmişsin yavrum.'' diye iltifat etmişti. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, 123. Gerçekten de Latife fotoğraflarından daha güzeldi. Tanışıp konuşanlar ondan hemen etkileniyorlardı. Karizmatik olduğu tartışılmazdı. Meçhul gelini karşılamaya gelenler onun Kemal Paşa'nın yanına ne kadar yakışacağını merak ediyorlardı. Sabahın erken saatinde Ankara Garı yeni evli çifti çiçeklerle bekliyordu. Trenden önce Mustafa Kemal indi, arkasından Latife. Alkışlar yükseldi. Mustafa Kemal bekar gitmiş, evli dönmüştü. Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte Eskişehir'den gelen heyeti karşılayanlar arasında kimler yoktu ki? Başbakan Rauf Bey, Nuri Bey, Jonker, Fethi Bey, Okyar, Ruşen Eşref ve Ankaralılar. Latife pencereden kalabalığa bakıyordu. Salih Bey onu rahatlattı. ''Elini sıktıklarınızın ismini kulağınıza fısıldayacağım.'' dedi. Vagon Rauf Bey'in önünde durmuştu. Önce Mustafa Kemal indi. Latife'yi elinden tutup indirdi. Latife'yi ilk kutlayan Başbakan Rauf oldu. Latife onu İzmir günlerinden tanıyordu. Yeniden gördüğü için sevindi. Eli kolu çiçek buketleriyle dolmuştu. Salih onları elinden ustaca alıyor, bir kenara koyuyordu. İstasyondakiler genç, güzel ve çevresine pırıl pırıl bakan bu kadını görmek için birbirini eziyorlardı. Bütün bakışlar üzerinde toplanmıştı. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 137. Yoklar diyarı. Merasim uzun sürmedi, Çankaya'nın yolu tutuldu. Latife'nin baba evinden bu ilk ayrılışı değildi ama Ankara'ya ilk gelişiydi. Ankara'nın bir yoklar diyarı olduğunu öğrenmişti. O sıralarda Ankara, Anadolu yaylasında bir çift tepeden başka bir şey değildi. Ne doğal güzelliklere sahipti ne de çağdaşı olan kentlerin elektrik, su gibi olanaklarına. Kışın çıplak ve ağaçsız bir bataklık haline gelen bu boz ova, akşam üzerleri kırmızı ve erguvani bir ışıkla aydınlanırdı. Eski ve yeni Ankaralılara bunca yoksulluk ve hiçlik duygusu içinde umut veren de sanki bu ışıktı. O günlerin Ankara gecelerini anlatanlar hep karanlık bir kasabadan söz ediyorlar. Sokaklar ve evler ikide bir kararan lüks lambalarıyla aydınlatılır, bir yerden bir yere karanlıkta cep fenerleri yakılarak güçlükle gidilirdi. Elektrik ilk verildiğinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde elektrikli odalar kiralıktır diye ilanlar çıkmıştı. Ankara'nın karanlığı İngiliz The Times gazetesinde alay konusu edilmişti. En aşırı milliyetçi Türkler bile sokak ışıklandırmasının yarım düzine titrek elektrikle sağlandığı, evlerde akarsuyun bulunmadığı, Dışişleri Bakanlığı'nın kapısına bağlı at ya da eşek bulunan Ankara'da yaşamanın zorluklarını kabul ediyorlar diye yazılmıştı. The Times, 28 Aralık 1923'ten aktaran Orhan Koloğlu, İki Şehrin Hikayesi, derleyen Seyfi Öngider, Aykırı Yayıncılık, İstanbul 2003, sayfa 18. Neyse ki Latife gündüz gözüyle gelmişti Çankaya'ya. Şubat'ın 20'siydi ve hava buz gibi soğuktu, yerler buz tutmuştu. Çankaya, istasyona otomobille 20 dakika mesafedeydi. Tek tük bağ evlerinin önünden geçtiler. Birkaç cılız iğde ve armut ağacı dışında alabildiğine bir bozkır uzanıyordu. Ankara neredeyse tamamen ağaçsızdı. Falih Rıfkı bir gün Hakimiyet-i Milliye'ye yazdığı başyazıya Yeşil Ankara başlığını atmış ve bu yüzden mecliste dalkavuk diye hakarete uğramıştı. O da kendisini şöyle savunmuştu. Bakınız, ikiden biri, Ya Ankara yeşil olur ve su gelir yahut devlet merkezi olmaz. Aslında Ankara'da su da yoktu. Çoğu ev kuyu suyuyla idare ediyor, diğerleri de mahalle çeşmelerini ve parayla su taşıyan sakaları kullanıyordu. Yerli halkın başlıca ulaşım aracı eşekti ve sık sık kaybolmuş eşekler sokak sokak aranırdı. Kar yağdı mı iki gün iki gece evlerden dışarı çıkılamadığı olurdu. Çankaya'ya giden yol da bozuktu. Otomobilin içinde sarsıla sarsıla tırmandılar. Sonunda zirveye birkaç metre mesafede kayanın girintilerine yerleşmiş kartal yuvasını andıran taş ev göründü. Pencere kepenklerinin insana gülümseyen kırmızı boyası Latife'ye tedirginliklerini unutturdu. Sert rüzgarın eteğindeki ev çevresine inattan bir sükunet hissi yayıyordu. Evin çevresinde Karadenizli korumalar, milli kıyafetleri içinde siyah elbiseleri, fişeklik kemerleri, başlarında çatkıları bekliyorlardı. Mustafa Kemal'in emir subayı ile evin hizmetini yürütenler büyük bir heyecanla yeni çifti karşıladılar. Mustafa Kemal esprili bir tonda, ''İşte Latife Hanımefendi Hazretleri, sarayınız, bakın kapıda teşrifat nazırınız sizi bekliyor.'' dedi. Emir eri Ali Metin güleç bir çehreyle ona bakıyordu. İzmir'den tanıdığı bir yüz görmek Latife'yi neşelendirdi. Her yer tertemiz, ortalık derli topluydu. Havuzlu salona bayılmıştı. Mustafa Kemal'e sorular soruyor, o da bir yandan onu yanıtlıyor, bir yandan da Nuri Bey'e, Jonker, akşama yemeğe çağrılacak kişilerin isimlerini yazdırıyordu. Salona Mustafa Kemal'in köpeği girince Latife şaşırdı. Salih Bey'e, Bozok adını sordu. Köpeğin adı savaş sırasında takıldığı için öyle pek ulu orta söylenen cinsten değildi. Latife parmaklarıyla ağzını kapatarak kıs kıs gülmeye başladı. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 138. Emir eri Ali Metin anılarında köpeğin adının Trikopis olduğunu anlatıyor. Ziya Oranlı, adı geçen eser, sayfa 120. Mustafa Kemal Latife'yi yeni evine bırakıp Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere meclise gitti. Mustafa Kemal'in Ankara'ya geldiği gün yeni eşini Çankaya'ya götürdükten sonra İsmet Paşa'nın Lozan Konferansı üzerine vereceği bilgileri dinlemek için şehre geri döndüğü The Times gazetesinin haberinde de yer almıştı. The Times, 21 Şubat 1923. Köşk. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya 27 Aralık 1919'da gelmiş ve milli mücadeleyi buradan yönetmişti. Ankara'yı milli mücadeleye verdiği sıcak destek yüzünden seviyordu. Kendi deyişiyle istila kapıda durmuş, kendisi merkez olmuştu. Falih Rıfkı Atay, adı geçen eser, sayfa 355. Çankaya Mustafa Kemal'in Ankara'daki üçüncü eviydi. Önce Keçiören'deki ziraat mektebine, sonra direksiyon binası adıyla anılan istasyon binasını ev olarak kullanmıştı. Ama kendisine kalıcı bir mekan istiyordu. Yakın çevresi Fikriye ile birlikte ona yaşayacağı bir ev arıyordu. Ruşen Eşref ile karısı Saliha, Çankaya'da gördükleri bir bağ evini Mustafa Kemal için beğenmişlerdi. Şemsi Belli, adı geçen eser, sayfa 78. Mustafa Kemal, Çankaya sırtlarındaki evi sevince masrafı ile birlikte 9 bin liraya bağın alınmasına karar verildi. Parası da belediye tarafından ödendi. Ademzade Ahmet Bey'in not defterinden aktaran Şeref Erdoğdu, Ankara'nın tarihi semt isimleri ve öyküleri, TC Kültür Bakanlığı Ankara, 1999, sayfa 24-26. 3-4 aylık bir onarımın ardından 1921 yılı Haziran'ında Mustafa Kemal Çankaya'ya taşındı. Fikriye evi paşanın zevkini ön planda tutarak döşemişti. Pencerelere ay yıldızlı bordo perdeler asmış, ortadaki masaya dünyanın dört bir yanından gelen armağanları yerleştirmişti. Şemsi Belli, adı geçen eser, sayfa 78. Alt katta hemen girişte mermer ufak bir havuz, havuzun sağ yanında da bir salon vardı. Yemek odasına buradan geçiliyordu. Grace Ellison, adı geçen eser, sayfa 186. Havuzda antrenin yanından tahta bir merdiven yukarı kata çıkıyordu. Kenarları açık olan üst kattan aşağıdaki fıskiyeli havuzu görmek mümkündü. Alt kat ofis salon biçiminde düzenlenmişti. Mustafa Kemal'in çalışma odası olarak kullandığı holde büyük bir yazı masası ve kütüphane vardı. Birkaç da bitki. Kırmızı deriden modern görünümlü Maroken kanepe ve koltuk takımı Viyana'dan gelmişti. Bert George Scholes, Çankaya Akşamları, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 62, Ali Fuat Cebesoy, adı geçen eser sayfa 5. Duvarlarda ana niteliğinde süsler ve murassa kılıçlar, Mustafa Kemal'in Bingazi'de çekilmiş fotoğrafları ile annesinin fotoğrafları asılıydı. Yerlerde Anadolu işi halı ve kilimler göze çarpıyordu. Mustafa Kemal güzel halılara, mangallara meraklıydı. Evi tarif eden Batılılar, Victoria tarzında oryantal tanımını kullanıyorlar. Holün diğer yanında ünlü sofra sohbetlerinin yapıldığı yemek odası vardı. Bu kata bir de bilardo masası yerleştirilmişti. Üst kat ise biri büyük, diğeri küçük iki yatak odası ile ilkel bir banyodan ibaretti. O günlerin Çankaya Köşkü iki ayrı kısımdan oluşuyordu. Köşkün bahçesinde iki bina daha bulunuyordu. Birisinde yaverler ve büroları vardı. Daha küçük olan da personele ayrılmıştı. İki setten ibaret bahçesi büyük ağaçlarla çevrelenmişti. Bunların altında durmadan akan çeşmenin suları oldukça büyük bir havuzu dolduruyordu. Evi ana binaya yakın bir kulübeye monte edilmiş kasnaklı bir motordan elde edilen elektrik aydınlatıyordu. Öteki evlerde ise petrol ve karpit lambaları kullanılıyordu. Karpit rüzgara karşı yandığı için daha çok seviliyordu. Salih Bozok, Cemil Sait Bozok, adı geçen eser sayfa 99. Fikriye'nin köşkteki özel eşyalarını Latife gelmeden birileri toparlayıp kaldırmış mıydı bilemiyoruz. Sabiha Sertel ve Grace Ellison'ın Ankara'sı. Latife'nin duygularını anlamak için dönemin Ankara'sına iki kadın gazetecinin gözünden bakalım. Sabiha Sertel'in ve Grace Ellison'ın Ankara'sı birbirine çok benziyor. Sabiha Sertel, çöpler hep sokak köşelerine yığılmıştı. Sıska bacaklı, karınları şiş çocuklar birer iskelet gibi kaldırımlar üzerinde seyirtiyor, 10 para dileniyorlardı. Dükkanlar boştu, insanlar yorgundu. 40 yamalı hırkalarıyla köylüler, kadın erkek cephelere cephane taşımış, siperlerde vuruşmuşlardı diyor. Ankara ağacı, suyu, barınacak evi olmayan bir köydü. Saman pazarı içinde ne barakası ne de satılık eşyası bulunan bir pazardı. Meydanlıkta köylüler kağnı arabalarını kenara çekmiş, mandalarıyla birlikte yerlere serilip yatıyorlardı. İç sokaklar tek araba geçemeyecek kadar dardı. Eski Ankara Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki ortaçağ şehirlerini andırıyordu. Tepeler üzerine kurulmuş teneke veya ahşap evlere insanlar keçiler gibi bayırı tırmanarak çıkıyorlardı. Herkes çok yoksuldu. Çocuğunu arabayla gezdirmeye çıktığı bir gün karşısına çıkan kadınlar Sabiha Sertel'e "Sen saraydan mı geliyorsun?" diye sormuşlardı. "Böyle araba ancak sultanlarda olur." demişlerdi. Ardından da ondan bir parça yama istemişlerdi. Sefaletin bu derecesi onu şaşırtmıştı. Sabiha Sertel, adı geçen eser, sayfa 60-64. Morning Star gazetesi adına Türkiye'ye gelen Grace Ellison da yamalı giysileri unutamamıştı. Bu zavallıların giysileri o denli yamalı ki bazısı sadece yamadan oluşmuş denebilir. Erkeklerin tümü kalpaklı, köylüler erkek olsun kadın olsun yüklü eşeklerine binmiş veya en az kendileri kadar sabırlı hayvanlarının yanında yürüyerek geçiyor. Sanki kutsal kitap sayfalarından henüz çıkmış insanlar gibiler. Grace Ellison, adı geçen eser sayfa 154. İstasyondan Ankara'ya giden ana yolda bacakları çamurların içine gömülmüş kalmış mandaların çektiği kanılar, külüstür giysili arabacılar, saçlarını gizleyen kadınlar, koşumları turkuaz boncuklarla süslü beygirler hiç eksik olmazdı. New York Times gazetesi 21 Şubat 1923'te Ankara'yı, Türkçe konuşan köylüler, basit kasabalılar ve hiç de kötü olmayan savaşçı askerlerin diyarı diye tasvir etmişti. Orhan Koloğlu, adı geçen eser, sayfa 15. Aslında Ankara denilen yer, insana boşluk ve çöl hissi veren büyücek bir kasabaydı. Tarihinin en büyük yangın felaketini 1917'de yaşamış, Hisar önünden Bent Deresi'ndeki tabakhaneye kadar yapı ustası ya da kuyumcu Ermenilerin de oturduğu çok geniş bir yerleşim bölgesi yanıp kül olmuştu. Ankara'nın Hristiyan nüfusu savaş sırasında çok azalmıştı. Falih Rıfkı bu değişimi Çankaya'da anlatmıştı. 1923'te Ankara'ya geldiğimiz vakit bağ evleri müstesna Hristiyan mahallesinden eser yoktu. Trenden inince iki taraflı bir bataktan, ağaçsız bir mezarlıktan, kerpiç ve hımış esnaf barakaları arasından geçerek tozuması bir türlü bitmeyen bir yangın yerine sapardık. Falih Rıfkı Atay, adı geçen eser, sayfa 355. Ankara, İstanbul surları dışındaki bütün Türkiye'nin sembolüydü. Ermenilerle ve Rumlarla beraber hayat ve umran denecek ne varsa hepsi sökülüp gitmişti. Bu şehri ve bu memleketi temelinden çatısına kadar kuracaktık. Falih Rıfkı Atay, adı geçen eser, sayfa 350. Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkan yangının sonunda nüfusu kimine göre 20 bine, kimine göre de 30 bine inmişti. Kalenin etekleri hala kapkaraydı. Yıkık dökük kerpiç evler zikzaklı yokuşlara yan yana sıralanmıştı. Mebus aylığı 100 lira. Falih Rıfkı'nın tabiriyle evler de eşyalar da bir alemdi. Çarşı o kadar iptidai idi ki küçük bir masanın üstü aynı çeşit bardak, kadeh ve tabakla donatılamazdı. Yemek ve yazmak için eve bir masa yaptırmıştık. Dört ayağından hiçbiri ötekine koşut müvazi değildi. Yakup'la Kadri Karaosmanoğlu karşısına geçer, bu masanın nasıl düz durabileceğine şaşardık. Gece oldu mu masa başına geçip saatlerce konuşup içki içmekten başka eğlence bulunamazdı. Çünkü lokantaya benzer bir şey de yoktu. Sıtma o denli yaygındı ki İsmet Paşa ile Rauf Bey siyasetin en hayhuylu günlerinde sıtmadan yataklara düşenler arasındaydı. Ankara meclisin açılmasıyla biraz hareketlendi. Otel ve han yapımına başlandı. Açıkta kalan mebuslar için öğrencilerin karyola ve yatakları alındı. Bu da yetmeyince öğretmen okuluna yerlere yataklar serildi. Mebus aylığı da 100 liraydı. Bunun 20 lirası da sigara parasına kesiliyordu. Mehmet Kemal, Türkiye'nin Kalbi Ankara, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1983, sayfa 15.